Ayrım 45, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 399, bölüm 19, 2. Bulut. Bizim zamanımıza dek hiçbir insanın bir sonraki neslin tamamen ölüp ölmeyeceğine ya da yaşamaya değer bir gezegenin keyfini sürüp sürmeyeceğine dair endişelenmek için bir nedeni yoktu. Çocuklarının geleceğiyle ilgili bu sorularla yüzleşen ilk kuşak bizim kuşağımızdır. Çocuklarımızı kendilerine yetebilmelerine ve diğer insanlarla iyi geçinmelerine yönelik olarak eğitmek için hayatımızdan çok şey feda ediyoruz. Harcanan tüm çabanın boşuna olup olmadığını kendimize gittikçe daha çok soruyoruz. Bu endişeler üzerimize çöken iki bulut nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Benzer sonuçlara yol açan fakat oldukça farklı görünen bulutlar. Bunlardan biri kendini ilk kez Hiroşima üzerindeki bulutla gösteren nükleer felakettir. Çok büyük miktarlarda nükleer silah stoğu bulunduğundan ve tarih boyunca politikacılar bazen aptalca yanlış hesaplar yaptığından herkes bu tehlikenin gerçekliği konusunda aynı fikirdedir. Herkes eğer nükleer bir felaket olursa bunun bizim için kötü olacağı ve belki de hepimizi öldüreceği konusunda da aynı fikirdedir. Bu tehlike bugün geçerli olan dünya diplomasisinin büyük bir kısmını şekillendirmektedir. Aynı fikirde olmadığımız tek şey bununla en iyi şekilde nasıl mücadele edeceğimiz konusudur. Örneğin tam bir nükleer silahsızlanma, nükleer denge ya da nükleer üstünlüğü mü hedeflemeliyiz yoksa kısmi bir hedef mi olmalıdır? Diğer bulut, dünyanın çoğu türünün yavaş yavaş ortadan kalkmasının potansiyel nedeni olduğunu sıklıkla tartıştığımız çevresel felakettir. Nükleer felaketin tersine toplu yok oluşlar tehlikesinin gerçek olup olmadığı ve eğer gerçekleşirse bunun bize zarar verip vermeyeceği konusunda neredeyse tam bir görüş ayrılığı vardır. Örneğin üzerinde en çok konuşulan tahmin insanların son birkaç yüzyıldır dünyadaki kuş türlerinin %1'ini ortadan kaldırmasına ilişkin tahmindir. Bir tarafta pek çok dikkatli insan, özellikle iktisatçılar ve endüstri liderleri, fakat aynı zamanda bazı biyologlar ve sıradan pek çok insan gerçekten gerçekleşmişse bile %1'lik kaybın önem arz etmediğini düşünebilir. Bu insanlar %1'in aslında abartılı bir tahmin olduğu, türlerin çoğunun bol miktarda bulunduğu ve bunun 10 katı kadar bir kayıp olsa da bunun bize zarar vermeyeceği biçiminde akıl yürütebilirler. Karşı taraftaki başka pek çok düşünceli insan, özellikle koruyucu biyologlar ve çevresel hareket içinde yer alan artan sayıdaki sıradan insanlar, %1 rakamının oldukça küçümsendiğini ve toplu yok oluşun insan yaşamının kalitesinin ya da olasılığının altını oyduğunu düşünmektedir. Bu iki uçtaki görüşlerden hangisinin gerçeğe daha yakın olduğu çocuklarımız için elbette büyük bir fark yaratacaktır. Nükleer ya da çevresel bir felaket tehlikesi, bugün insan ırkının karşılaştığı zorlayıcı iki gerçek soruyu oluşturur. Bu iki bulutla karşılaştırıldığında, kanser, AIDS ve beslenme ile ilgili endişeler, insan türünün yaşamını tehdit etmediği için önemsizleşir. Eğer nükleer ve çevresel tehlikeler gerçekleşmeyecekse, kanser gibi önemsiz şeyleri çözmek için bol bol vaktimiz olacaktır. Eğer bu iki tehlikeyi önleyemezsek kanseri çözmenin bize pek bir yardımı olmayacaktır. İnsanlar şimdiye kadar gerçekten kaç türü ortadan kaldırmıştır? Daha ne kadar tür çocuklarımızın yaşamı boyunca büyük olasılıkla ortadan kalkacaktır? Eğer daha fazlası ortadan kalkarsa ne olur? Çalı kuşları gayri safi milli hasılamıza ne kadar katkı yapmaktadır? Bütün türler er ya da geç ortadan kalkacak mı? İddia edilen toplu yok oluş histerik bir kuruntu krizi mi, geleceğe yönelik gerçek bir tehlike mi? Yoksa çoktan yol almaya başlamış kanıtı olan bir olgu mu? Toplu yok oluş tartışmasındaki rakamlara ilişkin gerçekçi bir tahmine ulaşmak istiyorsak 3 aşamadan geçmeliyiz. İlk olarak bakalım modern zamanlarda, diyelim 1600'den beri kaç türün nesli tükenmiştir? İkincisi, 1600'den önce başka kaç türün neslinin tükendiğini tahmin edelim. Üçüncü aşamada bizim, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşamı boyunca daha kaç tane türün neslinin tükenme ihtimali olduğunu tahmin ederim. Son olarak tüm bunların bizim açımızdan ne fark ettireceğini soralım. Modern zamanlarda nesli tükenen türlerin sayısını hesaplamayla ilgili olan birinci adım ilk bakışta kolay görünüyor. Bir bitki ya da hayvan grubunu alın, listedeki türlerin toplam sayısını sayın. 1600'den beri nesli tükenmiş olanları bundan düşün ve sonuca bakın. Bu çalışmanın denileceği grup olarak kuşlar kolay görülüp tanımlanabilmeleri ve onları izleyen kuş gözlemcilerinin sayısı bakımından avantajlıdır. Sonuç olarak diğer hayvan gruplarına göre kuşlar hakkında daha fazla şey bilinmektedir. Bugün yaklaşık 9000 kuş türü mevcuttur. Her yıl daha önce bilinmeyen bir ya da iki tür keşfedilmektedir. Ve böylece yaşayan hemen hemen tüm kuşlar isimlendirilmiştir. Dünyadaki kuşların durumuyla ilgilenen öncü kuruluş, The International Council for Bird Preservation, ICBP, Uluslararası Kuş Koruma Konseyi, 1600'den beri 108 kuş türünün ve buna ek olarak pek çok alt türün neslinin tükendiğini bildirmektedir. Kuş türlerinin yok oluşuyla ilgili durumların neredeyse tümünün nedeni şu ya da bu şekilde insandır. Bu konu hakkında daha sonra konuşacağız. 108 kuş türlerinin toplam sayısı olan 9000'in yaklaşık %1'idir. Daha önce bahsettiğim %1'lik kısım buradan gelmektedir. Nesli tükenmiş olan modern kuşların sayısına ilişkin olarak bu rakamı dikkate almadan önce gelin 108'e nasıl gelindiğini anlayalım. ICBP bir kuşun daha önce bulunduğu ya da görüldüğü bilinen bölgelere özellikle baktıktan ve kuşun orada yıllardır bulunmadığını belirledikten sonra bu kuşu nesli tükenen bir tür olarak listelemeye karar verir. Pek çok durumda gözlemciler sayısı birkaç bireye inen bir popülasyonu izlemiş ve bu son bireylerin kaderini takip etmişlerdir. Örneğin Birleşik Devletler'de en yakın tarihte nesli tükenen alt tür Florida'da Titusville yakınlarındaki bataklıklarda yaşamış olan esmer kıyı çintesiydi. Bu kuşun popülasyonu yaşadığı bataklıkların kurutulması sonucu azalırken yabani hayat kuruluşları kalan birkaç serçeye tanınabilmeleri amacıyla işaret bantları takmıştı. Yalnızca 6 tane kaldığında bunlar koruma ve çiftleştirme amaçlı olarak kafese kondular. Ne yazık ki birer birer öldüler. Son birey kendi alt türüyle birlikte 16 Temmuz 1987'de öldü. Öyleyse esmer kıyı çintesinin neslinin tükendiğine şüphe yoktur. Pek çok başka alt tür ve nesli tükenmiş olarak listelenen 108 kuş türü içinde çok az şüphe duyulabilir. Avrupalıların yerleşiminden beri Kuzey Amerika'da nesli tükenmiş olarak kaydedilen türler ve her bir türdeki son bireyin öldüğü tarihler Büyük Dalıcı Martı 1844, Pallas Karabatağı 1852, Labrador Ördeği 1875, Carolina Papağanı 1914 ve Göçmen Güvercin 1914 şeklindedir. Büyük Dalıcı Martı daha önce Avrupa'da da bulunmuştur. Fakat 1600'den beri başka hiçbir Avrupalı kuş türü, bazı türler Avrupa'da ortadan kalkarken diğer kıtalarda yaşamaya devam ettiği için nesli tükenmiş olarak kaydedilmemiştir. ICBP'nin katı ölçütlerini sağlayamayan diğer tüm kuşların neslinin tükenmesine ilişkin ne söylenebilir? Onların hala yaşadıklarından emin olabilir miyiz? Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kuşların çoğu için bunun cevabı evettir. Yüz binlerce tutkulu kuş gözlemcisi her yıl bu kıtalardaki tüm kuş türlerini takip etmektedir. Daha nadir görülen kuş türleri için daha etraflı bir yıllık araştırma yapılır. Dolayısıyla Kuzey Amerika ya da Avrupa'daki kuş türleri arasında fark edilmeden yok olmaya sürüklenen kuş türü yoktur. Mevcut durumu belli olmayan tek Kuzey Amerikalı kuş türü olan Bachman ötleyeni kesin olarak son kez 1977'de kaydedilmiştir. Fakat ICBP daha yakın bir zamandaki teyit edilmemiş kayıtlar nedeniyle kuştan umudunu kesmemiştir. Fil dişi gagalı ağaç kakanın nesli de tükenmiş olabilir. Fakat Kuzey Amerika'daki popülasyon yalnızca bir alt türdür. Bu ağaç kakadın diğer alt türlerine ait bireyler Küba'da yaşamaktadır. Öyleyse 1600'den beri nesli tükenen Kuzey Amerika kuşları 5'ten az değil ve 6'dan da çok değildir. Batman ötleyeni hariç tüm türler iki kategoriden birine sokulabilir. Kesinlikle nesli tükenmiş olanlar ya da kesinlikle hayatta olanlar. Benzer şekilde 1600'den beri nesli tükenen Avrupalı kuş türlerinin sayısı tam olarak birdir. İki değil, sıfır değil, yalnızca bir. Sonuç olarak 1600'den beri Kuzey Amerikalı ve Avrupalı kaç kuş türünün yok olduğu sorusuna verilecek kesin ve açık bir cevabımız vardır. Türlerin diğer grupları içinde aynı şekilde net olabilirsek, toplu yok oluşa ilişkin tartışmayı değerlendirmemizdeki ilk aşama tamamlanmış olur. Bu kesin olarak saptanmış durumlar ne yazık ki ne bitki ve hayvanların diğer gruplarına ne de dünyanın başka yerlerindekilere uygulanabilir. Türlerin ezici çoğunluğunu yaşadığı tropikal kuşağı bile asla. Tropikal bölgedeki ülkelerin çoğunda ya çok az kuş gözlemcisi vardır ya da hiç yoktur ve kuşların yıllık gözlemlenmesi de söz konusu değildir. Pek çok tropikal alan yıllar önce biyolojik olarak ilk keşfedildiğinden beri bir daha gözlemlenmemiştir. Hiç kimse onları bir daha görmediği ya da keşfedildiklerinden beri özel olarak onlara bakmadığı için pek çok tropikal türün durumu bilinmemektedir. Örneğin üzerinde çalıştığım Yeni Gine kuşları arasında bulunan Brassus Firebird, dipnot, tür adı Philemon Brassi olan Pelifagide familyasına ait Kuzey Papua endemik bir kuş türü, çevirenin notu. Brass Firebird yalnızca 22 Mart ve 29 Nisan 1939 tarihleri arasında Aydınburg nehrindeki bir lagünde çekilen 10 örneğin fotoğrafları sayesinde bilinmektedir. Hiçbir bilim insanı bir daha bu lagünü ziyaret etmemiştir ve bu nedenle bahsi geçen kuşun mevcut durumu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. En azından onu bulmak için nereye bakacağımızı biliyoruz. Diğer pek çok başka tür 19. yüzyılda toplandığı bölgeyi, örneğin Güney Amerika olarak muğlak bir biçimde belirten örneklerden tanımlanmıştır. Nereye bakılacağını söyleyen böyle genel bir ipucuna sahipken, bazı nadir türlerin durumunu çözmeye çalışın bakalım. Bu yüzden türlerin nasıl öttüğü, davranışları ve habitat tercihleri bilinmemektedir. Dolayısıyla onları nerede arayacağımızı, eğer görürsek ya da duyarsak nasıl tanımlayacağımızı bilmiyoruz. Pek çok tropikal kuşun durumu ne kesinlikle nesli tükenmiş ne de kesinlikle hayatta olarak kaydedilebilir. Fakat onları durumu bilinmiyor olarak kaydetmek uygun olabilir. Oysa hangi türün bazı kuş bilimcilerin ilgisini çekeceği şansa ve özellikle aranan şey olmasına bağlıdır. Böylece büyük olasılıkla nesli tükenmiş olarak tanımlanabilir. İşte bir örnek. Solomon Adaları benim tropik Pasifik Okyanusu'ndaki diğer favori kuş gözlem bölgemdir. Ve yaşlı Amerikalılar ve Japonlar burayı 2. Dünya Savaşı'nın şiddetli savaşlarının olduğu yer olarak hatırlayacaktır. Guadalcanal'ı, Henderson alanını, Başkan Kennedy'nin PT botunu ve Tokyo Express hatırlıyor musunuz? ICBP, Meek'in taşlı güvercinini soyu tükenmiş olarak kaydetmiştir. Fakat Solomon kuşlarının bilinen 164 türünün yakın zamanda yapılan tüm gözlemlerini tablo haline getirdiğimde, bu 164 türün 12'siyle 1953'ten beri karşılaşılmadığını fark ettim. Bu 12 türün bazılarının nesli daha önce bol miktarda bulundukları ve göze çarptıkları için kesinlikle tükenmiştir. Solomon Adası'nda yaşayanların pek çoğu bana bu kuşların kediler tarafından yok edildiğini söyledi. 164 tür arasından 12 türün neslinin büyük olasılıkla tükenmiş olması hala çok fazla endişelenecek bir durum değilmiş gibi görünebilir. Fakat Solomon Adaları görece az insanın barındığı, az kuş türüne sahip olduğu, az gelişmiş bir ekonomiye ve daha fazla doğal ormana sahip olduğu için çevresel olarak daha iyi durumdadır. Daha tipik durumda olan sahip olduğu türler bakımından zengin ve alçak bölgelerdeki ormanları kesilmiş olan Malezya'dır. Kaşif biyologlar Malezya'daki orman nehirlerinde yaşayan 266 balık türü tanımlamışlardır. Yakın zamanda yapılan 4 yıllık bir çalışma bu 266 türün yalnızca 122'sini bulabilmiştir. Bu da yarısından daha az bir sayıdır. Diğer 144 Malezya tatlı su balığı türü ortadan kalkmış, nadir görülen ya da oldukça bölgesel türler olabilir. Balıklar bu duruma herhangi bir kimse fark etmeden ulaşmışlardır. Malezya insanların sebep olduğu zorluklar açısından tipik bir tropikal bölgedir. Balıklar kuşların dışındaki diğer tüm türler içinde ancak şöyle ya da böyle bilimsel ilgi gören tipik canlılardır. Malezya'nın tatlı su balıklarının yarısını ya da neredeyse yarısını çoktan kaybetmiş olduğuna dair tahmin, böylece tropikal bölgenin geri kalanının büyük bir kısmındaki bitkiler, omurgasızlar ve kuşlar dışındaki omurgalılar içinde akla yatkın tahmini bir ölçü olmaktadır. Bu 1600'den beri gerçekleşen nesil tükenmelerine dair sayıyı vermeye çalışırken karşılaşılan bir engeldir. İsimlendirilmiş türlerin çoğunun durumu bilinmemektedir. Fakat bir başka engel daha vardır. Şimdiye dek yalnızca keşfedilmiş ya da tamamlanmış isim verilmiş türlerin neslinin tükenip tükenmediğini değerlendirmeye çalıştık. Peki tanımlanmadan önce nesli tükenen türler de olabilir mi? Elbette olabilir. Çünkü örnekleme yöntemleri dünyadaki türlerin gerçek sayısının 30 milyon olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat 200 milyondan az tür tanımlanmıştır. İki örnek tanımlanmadan önce nesli tükenmiş diğer türlerin varlığının kesinliğini göstermektedir. Botanikçi Alvin Gentry 32 yeni tür bulduğu Ekvador'daki Sentinela adı verilen yalıtılmış bir tepedeki bitkileri araştırmaktaydı. Kısa bir süre sonra tepedeki ağaçlar kesildi ve bu bitkiler yok edildi. Zoolog Fred Thompson, Karayipler'deki Grand Cayman Adası'nda kireç taşından oluşan bir tepede birkaç yıl sonra ev yapılmak üzere tamamen temizlenen ormanlara özgü iki yeni kara yılanı türü keşfetmişti. Gentry ve Thompson'ın bu tepeleri yok olmadan önce tesadüfen ziyaret etmesi bu yok olan türleri isimlendirdiğimiz anlamına gelmektedir. Fakat gelişmekte olan tropikal bölgelerin çoğu daha önce biyologlar tarafından incelenmiştir. Sentinela'da kara yılanları ve sayısız başka tropik tepede keşfetmeden önce yok ettiğimiz bitki ve yılan olmuş olmalı. Kısaca nesli tükenmiş olan modern türlerin sayısını saptama sorunu ilk başta kolay gibi görünmekte ve ılımlı tahminlere yol açmaktadır. Örneğin tüm Kuzey Amerika ve Avrupa'da nesli tükenen yalnızca 5 ya da 6 kuş türü vardır. Buna rağmen biraz düşündükten sonra nesli tükendiği bilinen türlerin yayımlanan kayıtlarının neden gerçek rakamların çok altında olması gerektiğine dair iki sebebi anlayabiliriz. Birincisi türlerin çok büyük bir kısmı kuşlar gibi iyi çalışılmış olanların dışında isimlendirilmemişken yayımlanan kayıtlar tabiatıyla yalnızca isimlendirilmiş türleri dikkate almaktadır. İkincisi yayımlanan kayıtlar Kuzey Amerika ile Avrupa'nın dışında ve kuşlar hariç biyologların şu ya da bu nedenle ilgilendiği, yok olduğu ortaya çıkan isimlendirilmiş birkaç türden oluşmaktadır. Geriye kalan durumu bilinmeyen bütün türlerin çoğunun nesli büyük olasılıkla tükenmiştir ya da tükenmek üzeredir. Örneğin Malezya tatlı su balıklarının durumunda olduğu gibi balıkların yarısının nesli tükenmiş olabilir. 45. ayrımın sonu. Sayfa 406.